bir şey yapıyorlar diyor. Ve kaynak vermiyor Ege. Kantı göstermiyor yargılayıcılarken. Ama tam olarak efendim...
Tanıklı mı dedi?
Apodiktik.
Hayır.
Orada yazıyor.
Belgitli.
Belgitli. Ya da tanıklı aynı şey.
Bu konuda ince
yani tanıklanmış mı demek?
Ona bakacağım.
Şeylerle
çok kavga yani. Yargılarına
falan.
Yargı ve...
Kesilmiş.
Aristo'dur.
Tanıklanmış mı?
Zorunlu.
Apodiktik tanıklı demek. Belgitli. Ben belgitli sözcüğünü seçtim. Belgitli. Belgitleme demonstrasyon gibi bir şey. Demonstrasyon nedir? Monstrere'den geliyor. Monstrere, onun Latincesine baktığınız zaman göstermek anlamına geliyor.
Monstra'dan geliyor.
Olabilir. Yani göstermek. Demonstrasyon o da şey.
Kayacın.
Yani
göstermek, montre ile demontre çok farklı.
Tabii demonstrasyon göstermek demek değil.
Biri tanıtmak.
Biri tanıtmamak. Ama tanıtmak ne demek dersek onu başka bir şeye dayandırmak zorunda kalacağız. Tanıtmak tanımak yani
gösterilmiş.
Tanıtmanın anlamı şu, bilgiye çevirmek.
Kapalı olanı açığa çevirmek aslında kendinde olanı.
Tabii o anlamda göstermeye benziyor.
Eğer onu bağımsız orada yani.
Bu şurada bir yerde değiniyor bu büyük mantıkta o demonstrere. Yani kavramda zaten potansiyel olanın açığa çıkarılması ile ilgili bir yerde Hegel bu monstere sözcüğünü oraya bağlıyor. Evet.
Monstralık.
Göstermek. Şimdi tanıtlama bilgi öğretmenin yolu ve tanıtlama nedir dersek tanıtlamanın tasarımsal pek çok şeyi vardır, tanımı vardır. Yani ama bir sözlük bu tanımı verebilecek yetenekte olamaz. Başka şeylere, eşdeğer anlamlara gönderme verecek, öyle tanımlamaya çalışacak. Tanıtlamak, bir şeyin gerçekliğini göstermek ve onu bilgiye, bir tasarımın gerçekliğini göstermek ve onu bilgiye yükseltmek. Yani açıkçası şöyle, örneğin herhangi bir kavram doğal bilinçte, tasarım biçiminde varken onu ben sistematik yapıdaki bütündeki yerine koyduğum zaman onu tanıtlamış oluyorum. Yani oluş varlık ve yokluğun birliğidir dediğim zaman oluşu çıkarsamış oluyorum.
Ya da tanıtlamış zorunluluk ilişkisini koymak tanıtlamak olmuş.
O da oluyor. O da tanıtlamak. Yani oluşun ya da herhangi bir kategorinin kavramın neden olmak zorunda olduğunu gösterdiğim anda onu çıkarsamış oluyorum ya da tanıtlamış oluyorum. Yani tanıtlama ya da çıkarsamanın Hegel'in felsefesinde hiçbir farkları yok. Çıkarsama ve tanıtlama aynı şey. Ya da bilgi ve tanıtlama aynı şey. Ya da bilgi ve çıkarsama aynı şey.
Bilgi ile gösterilmeli mi? Yani tanıtlamayı yaparken bunu izah etmek, birini anlatmak değil de kendi kendimize bunu fark etmek. Şimdi, değil mi? Olay.
Efendim bir daha söyle.
Yani hani tanıtlama hani göstermek, birine anlatmak, birine ispat etmek değil de kendinin bunu fark
mantıksal,
etmesi.
Mantıksal olarak onu bulup çıkarmak.
Yani ıslanlama sonucu çıkarsamak.
Tabii.
Bunu kendi kendine de yapabilirsin, başkasına da yapabilirsin. O belirleyen şey o değil. Yani. Önemli olan o işlevin olması düşüncede.
Evet. Yani Sokrates'in bir insan, Sokrates'in bir ölümlü olduğunu tanıtlamak ne demek? Onu tasım yapısıyla temellendirmek demek. Tasım tanıtlamaya yarıyor. Şimdi yargının son biçimi belgitli yargı, tanıtlı yargı demek, değil mi? Yani ben gül kırmızıdır dediğim zaman bu bir deklarasyon oluyor, bu bir tanıtlama içermiyor.
Ama gül... ölümlüdür deyip öldürürsem onu
hadi.
Şimdi, belgitli olmuyor. Bu bir de deneysel mi oluyor? Ne oluyor o zaman?
O deneysel oluyor, evet. Dolayısıyla felsefi olmuyor. Biz eğer şimdi buradaki belgitli yargıya bakarsak, belgitli yargıda şey var, bir açıklama var. Yani peki belgitli yargıya geçmeden önce şeyi alalım. Tam orada orayla ilgili alanlar öne sürümlü yargı ve belgitli yargı ve belgitli yargı.
Bu üç tane. Yargının yargısı.
Yargının kavramın yargısı.
Kavramın yargısı.
Kavramın yargısının anlamı şu, bu gerçek yargı. Bundan öncekiler önerme biçimleriydiler. Kavramın yargısında gelinen bunun nokta...
Tanıtlı yargı mı şey?
Tanıtlı yargı şeye ait. Tanıtlı ya da belgitli. İspatlı da diyebilirsiniz. Yani zorunluluk yargısı da. Zorunluluk dediğimiz zaman o biraz şey oluyor, yetersiz oluyor. Çünkü zorunluluk yargısı şeyde vardı değil mi? C yani öz alanına düşen yargı.
Zaten
o zaten zorunluluk yargısı. Bu kavram yargısı. Şimdi belgitli yargı şeye düşüyor, kavram alanına düşüyor. Son alandayız şu anda. Kavramın yargısındayız. Kavramın yargısının, yargının genel biçimi tekil evrenseldir. Ya da yargının mantıksal biçimi tekil evrenseldir. Önermesinde anlatılıyordu. Burada bu Koşaç özdeşliği sağlarken, tekili evrenselle özdeşleştirirken, aynı zamanda da Koşaç kendisi bir problem yaratıyordu. Çünkü tekil evrensel değildi. Yani tekil ve evrensel, tekil evrenseldir demek doğru değil. Çünkü tekil evrensel değildir, tekil tekildir. Evrensel evrenseldir. Yani yargıda ya da önermede böyle bir kendini çürütme saçmalığı var. Bu görebiliyor muyuz bunu? Ha? Yani önermede özneye yüklenen yüklem aslında şey değil. Yani yükleme dediğim zaman daha mantıklı gibi görünüyor ama önerme bir özdeşlik ilişkisi ile sürüyor ve o özdeşlik ilişkisi geçersiz. Yani gül kırmızı değildir. Kırmızı bir renktir. Gülse bir bitki. Gül güldür. Ve bunda mantıksal olarak karşılaşılabilecek bir şey yok.
Orada doğru önerme gül kırmızı olabilir.
Doğru önerme...
Ama gül güldür demek doğru önerme. Yani doğrusu o gülden başka bir şey değil. Eğer gül kırmızıdır dersen hem gül var hem kırmızı var.
Gül'e ait bütün niteliklerle onu
şey evrensel
yapılan bütün şeyler, yargılar aynı problemi taşıyor. Kaçınılmaz.
Şimdi belgitli yargıda şöyle bir örnek var. Şu ya da bu yapıdaki ev iyidir. Şöyle ya da böyle yapılan eylem haklıdır şeklinde önermeler ya da yargılar. Bu yargılar şeyden farklı. Daha önceki yargılardan farklı. Aslında bir ayrık yargı var. O ayrık yargıda da şey var. Örneğin ya da hipotetik yargı. Hipotetik yargıda da birden fazla önerme kapsanıyor. Eğer A varsa B olur. Yani eğer hava yağışlıysa o zaman ben yanıma şemsiyemi alırım mesela. İki tane önerme kapsıyor. Bu bir yargı. Hipotetik yargının kendisi şey kapsıyor. Birden fazla yargı kapsıyor. Bu neden böyle ve bunun açıklaması, bunun tanıtlaması gerekiyor. Yani hipotetik yargı neden bir yargılar çokluğu kapsar? Ona dikkat ediyoruz. Şimdi tekrar belgitliye dönüyoruz. Belgitli yargıda bir ev şöyle şöyle şöyle yapılırsa iyidir. Bu henüz bir tanıtlama değil ama tanıtlamanın eşiğine geldiğimizi gösteriyor diyor Hegel. Ya da tasımın eşiğine geldiğimizi gösteriyor. Yani belgitli yargı tasıma geçiş momenti. Ortadan kalktığı zaman, yani belgitli yargı kendini ortadan kaldırdığı zaman bütün yargılar alanı ortadan kalkmış oluyor ve tasıma geçiyoruz. Tasıma, yargının tasıma nasıl geçtiğini onu biraz da ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Ya da çok fazla ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz. Çünkü Hegel o da burada çok açıklayıcı yazamıyor.
Adım adım yargı sözcüğü üzerinde durduğumuz zaman, mesela yargıyı tek başına aldığımızda ilk aşaması ne diyor mesela?
Yargıda, yargının anlamı, yargının şey, yargı hakkında söylenen şeyler, yargı, şimdi
belgitli yargı,
şöyle, yargıya şöyle geçeceğiz, belgitli yargı değil, genel olarak yargıya geçeceğiz, kavramdan yargıya geçeceğiz. Bunları izleyebiliyor muyum? Böyle oluyor mu? Yani yararlı oluyor mu?
Evet, oluyor.
En azından kayıtlarda var ve şey olursa tekrar üzerinden geçirebilir gerekirse. Yani çünkü neyin eksik olduğunu kafamızda onu seçip onun üzerine gitmemizi iyi oluyor. Yargı nereden geliyor? Yargı kavramdan geliyor. Dedim ya en başında benim aklımda olan bu noktaydı aslında. Tasarımdan bir kavrama geçmemiz gerekiyor. Felsefenin şeyi bu, yaptığı şey bu. Yargı tasarımı hepimizin kafasında var. Yargıda şu şudur diye bir hüküm veriliyor. Onu biliyoruz. Ama bizim yargının bilgisiyle ilgilenmemiz o tasarımı kavrama yükseltme isteğimiz anlamına geliyor ve onu nasıl yapacağız?
Bu biraz yargılamayla ilgili mi?
Yargıda şu var. Yargıda özne yüklem bağlantısının dışında Belki de felsefecinin görmesi gereken şey yargıda tekil ve evrensel arasındaki bağlantı diyebiliriz. Yani felsefi olarak yargıyı ele almanın göstergesi ya da kriteri o tekili ve evrenseli yasaklamak, yakalamak. Çünkü özne ve yüklem bağıntısı dil bilgisinde de var. Gramer düzleminde olduğumuzu gösteriyor ya da önermeyle ilgilendiğimizi gösteriyor. Ama yargıyı düşünen bir insan, belki bu Aristoteles'te var, onu bulsak iyi olur. Yargıda kavram momentler arasındaki bir bağlantının kendini işlettiğini görmesi gerekiyor. Yani yargı kavramın bir işlevi. Ve önerme yapısı çözümlendiği zaman A, B'dir ya da özne yüklemdir. Bu önerme yapısı ise bunu tekil evrenseldire ya da tikel evrenseldire falan, yani kavram momentlerinin bağlantısına götürmek çok zor olmamalı. Biz şimdi Hegel'den bunu miras aldık, kalıt aldık. Öyle de diyebiliriz. Ya da Hegel Kant'tan bunu kalıt aldı. Çünkü Hegel bu sistematiği yapmadı. Yani Hegel'in burada şu büyük mantıkta incelediği ve küçük mantıkta da incelediği mantık yapısı şeyde var, yargıların yapısı şurada var. Dörtlü yapı tamamen bu. Mesela kiplik yargısı diyor Kant, problematik, asörterik, apodiktik. Ya da belki de öne sürümlü belgitli. Örneğin bu şey, Kant, Hegel'in kavram yargısı dediği şey tamamen Kant'tan alınmış. İlişki diyor Kant, ilişki yargıları kategorik, hipotetik, ayrık. Ve Kant mesela nitelik yargılarına şey almış, doğrulayıcı, yatsıyıcı ve sonsuz. Hegel'de de Dasein yargısında ya da evet, nitel yargıda olumlu yargı vardı, olumsuz yargı vardı ve sonsuz yargı vardı. Bu sayfa şeyini vereyim. A71. A71. Ya da Türkçe yanında 122. A71. Şimdi, yani nitel yargı için bir daha söylüyorum. Nitel yargıda olumlu yargıyı, yani gül kırmızıdır, olumsuz yargıyı, gül kırmızı değildir. Ya da sonsuz olumsuz yargıyı, tin bir masa değildir filan. Bunları incelemiştik. Bakın, şuradaki şey 2. 2 numaraya bakın. Kant olumsuz demiyor, verneinend diyor. Verneinend. Yani yatsıyıcı, hayırlayıcı. Nein amacı da hayır demek. Verneinen, hayırlamak demek. Verneinend, hayırlayıcı demek. Ya da yatsıyıcı demek. Hegel o şey diyor, olumsuzlayıcı olarak. O şema açık, yani şurada nitel yargının şeyi, sınıflandı. Hepsi aslında Hegel tarafından olduğu gibi alınmış. Ve Hegel bunu tasarım olarak görüyor ya da tanıtlamasız bir düzenleme olarak görüyor ve onu düzenlemeye çalışıyor. Pisagoras'ın yaptığını yapıyor. Yani Pisagoras 3-4-5 bağlantısını bulmuyor. Değil mi? O ona veriliyor. Sümerlerden, Mısırlardan geliyor. Çünkü daha öncekiler onu...
Kuramsallaştırıyor.
Evet, o onu tanıtlıyor. Çıkarsamalı... Usun onayını veriyor ona. Ya da yapılması... Onu bilgiye çeviriyor. Şimdi Hegel'de Kant'ın sistematik olmayan ve rastgele bir yerde aldığı bir yapıyı... Enteresan olan şey, hiçbir değişiklik yok. Tamamen şey, Kant'tan anlıyor.
Yine Ütopya'da falan şey yazıyor hala. Yani Yunanlılar ne yaptılar ki? Zaten Pisagor teoremi zaten biliniyordu.
Evet.
Şimdi bunlar yazıyorlar.
Kim diyor?
Bilim ve Ütopya, Bilim ve Gelecek Dergisi falan.
Evet. Yani bu şey gösteriyor işte, doğal bilincin, yani bu kültürün neden geri kaldığını gösteriyor. Neden geri oldu? Yani bilim ve tasarım arasında bir ayrım yapmıyor. Tanıtlamanın ne demek olduğunu, bilimin tanıtlama gerektirdiğinin, bilincin dedi. Pragmatizm yani.
Mısırlardan almıştı, Sümer'den almıştı. Tamam almış da yani başka bir şey yapmış onda. Onun ayrımında değil.
Değil.
Ki Bilim ve Ütopya dergisini çıkartıyor bu insan.
Bunu şey yapalım, kaynağını verirsek iyi olur.
Tabii.
Çok iyi. Yani bu çok şeyi gösteriyor.
Bernal diye birisi var, onun Kara Athena diye bir kitabı var. Athena'yı ve Yunan kültürünü hani küçümsüyor, işte şey yapıyor falan. Kara Athena'yı öyle öyle şey yapıyorlar. Yere göre koyamıyorlar, kaynak yayınlarından çıktı.
Kara Athena mı?
Kara Athena.
O ne demek?
Yani Atina aslında hiçbir şey yapmamış Yunanlılar. Hepsini işte Sümerlerden,
Mısır'dan
almışlar. Bir şey yok ortada yani. Ölecek bir şey yok. Onu anlatan bir kitap.
Yani
bu bakışla kimse bir şey yapmamıştır. Mısır'da, Mısır nerede aldı?
Evet.
Yani o bakışla Mısır'ı da küçümsersin. Ya bu insan...
Yani Yunan felsefesindeki o kavrama geçiş ve bilgiye geçiş, bunlar
ayak takımı entelektüeller. Yani öyle demekte bence hiçbir sakınca yok. Çünkü Araplar İslam'ın doğuşundan hemen sonraki yüzyılda ilk yaptıkları işlerden birisi Öklides'in elementlerini çevirmek Arapçaya. Ve daha sonra Galileo, Kopernik, Kepler falan bunlar Mısır rahiplerinin tasarımsal bilgilerini değil ama şeyi kullandılar. Kepler, Öklides'i ve Arşimedes'i ve Yunanlıları kullanarak o mekanik bilimlerini geliştirmeyi başardılar. Ulu Bey aynı şeyi yaptı. Bunlar şeyler, enteresan bir şey. Yani Atina'yı filan ya da geometriyi, Öklides'i tamamen hiçe indiriyorlar anladığım kadarıyla. Öyle evet. Bir silme evet. Şeyi var. Evet. Ne gerek vardı bunlara? Yani Galileo zaten Mısırlardan şeyi alırdı, onların kaba saba bilgilerini ve onlarla da mekaniği geliştirebilirdi. Kepler yine Sümerlerden onların geometrisini alıp şeyi bulabilirdi. Mars'ın yörüngesini ölçebilirdi.
Şimdi bilim kavramlara uymayınca özselliği yakalayamıyorlar. Yani oradaki tanıtlamanın önemli özsel nokta olduğunu göremiyor. Onu göremeyince
enteresan bir şey.
Yani
burada bir düşmanlık var. Çünkü bir insan bu kadar büyük haksızlık yapmak için iyi bir güdü taşımalı. Yani Yunanlar niye bu kadar aşağılanma?
Batılılar Yunanları atası olarak kabul ediyor ya. Evet. Batılılardan beriyiz. Dolayısıyla Yunanları küçümseyerek
Batılıları küçümsemiş oluyoruz. Tabii yani bu açıkça
aslında şey. Yoktu.
Evet. Yani bu ideolojik sapıklık başka bir şey değil. Evet. Değil mi? Yani Yunanlıları karalamak, şart Batı'yı düşman olarak görmek için.
Tabii orada doğuşunu görmezlikten geliyorlar ya da özellikle bilgenin dediği gibi yapıyorlar. Ama aynı şeyi Batı da başka şekilde yapıyor. Yani Batı...
O Batı değil o. Ama o Batı değil.
Yani o tabii Batı değil. Yani bu bizim anladığımız anlamda Batı değil en azından.
Ama bu ama Türkiye'de yapılan şey Doğu'nun karakteri, Doğu'nun bir şey. Yani. Tabii ki.
Bu da tabii
o Batı değil.
Orası da öyle bir karalama. Yani o da o Orta Doğu kaynaklı şeyleri reddederek olay sanki sadece Yunan'da çıkmış gibi almak da olayı sapıklamak. Yani dediğim gibi Cengiz'in bu uzun açının sürecini görmezden gelmek ya da anlamamakla ilgili bir şey.
Yine de
Yunan tarihini görmezden gelmek yani bu tarihsel değil bir kültürü hepsi. Yani insanlığın mirası, orası burası değil yani.
Sümer'e bilmem, Sümer'e
bilmem. Yalnız sadece Yunanlılar,
ortak miras onları.
Yunanlılar'da özsel, ilk kavramsallaşması anlamında
yaşıyor. Evet,
o şeyde yok, Mezopotamya'da yok.
Daha belki olmayan yeni bir kültür.
Felsefe anlamında tabii sistemli felsefeyi yapan yer.
Yani şey bile çok özsel, işte burada hani varlık, sadece varlık vardır demek bile çok önemli bir şey aslında. Çok bir sıçramaya işaret eden insan düşüncesinde.
O zaman tamam bu konu enteresandı. Yargıya dönersek, dönelim mi? Dönelim. Şimdi yargı var. Hegel yargıyı kavramdan çıkarsıyor. Kavramdan çıkarsanızı haklı mı değil mi? Kavramı...
Hiç sözünü kesmeyeyim de burada ayrımını da herhalde bir ortaya çıkarmamızda fayda var. O da şimdi felsefe anlamında yani bizim üzerinde çalıştığımız anlamda o bağlamdaki yargıyla genelde bilinen haliyle yargılama, tüzedeki yargılama, mahkeme, davadaki yargı olayını birbirinden ayırmak gerekiyor. Orada yapılan başka bir şey var çünkü. Ve o şu felsefedeki yargı değil.
Çok farklı mı acaba bir düşünme?
Ama onu tartışalım.
Evet,
burada tartışalım. Ama yani
örneğin sonsuz yargıyı incelerken Hegel orada iki örnek veriyor. Bir tanesi yurttaşlık davası, bir tanesi daha ağır bir dava. Yani birinde şöyle diyor. Mülkiyet sorunu olabilir ve yani ben bunu istiyorum ve bunu yanlış, haksız olarak istememe karşın Yani benim olmamasına karşın, gerçekte benim olmamasına karşın bunun üzerinde hak iddia edebilirim. Bu, evet, yurttaşlık durumunu bozmayan bir şey, haksızlık olacak. Çünkü bu aslında ülkenin diyelim, benim değil. Ama ben bunu benim sanıyorum. Ve burada ben hak alanını olumsuzlamadan
tekel bir durumu
şey yapıyorum şey diyor. Orada haksızlık yapıyorum ve bu durumda şey
cezası
diyor.
Cezası farklıdır.
Ceza işte hafif oluyor ya da yani en azından şey mülkiyet gerçek hep sahibine geri verir. Ama şey diyor, hırsızlık durumunda ki hırsızlık durumu şey suç durumudur ya da suç durumunda sonsuz yargıda hak alanının bütünü çiğnenir diyor. Aha. Ve yani nasıl sonsuz yargı şuydu, olumsuz sonsuz yargı. Tin bir masa değildir. Yani ya da tin kırmızı değildir dendiği zaman. Yani burada özne ve nesne arasında hiçbir bağlantı yok. Yani tam bir bağlantısızlık var. Dolayısıyla bu bir yargı değil aslında diyor.
Yani tin birçok şey değildir evet. Diyebilirsin.
Evet. Şimdi suç buna benziyor. Olumsuz sonsuz yargıya benziyor. Çünkü insan suçludur dendiği zaman ya da sen suçlusun. Yani yargıda yargıcın bildirdiği hüküm nedir? Sen suçlusun. Değil mi? Oradaki suç şey hak alanının bütünlüğün olumsuzlanması. Yani mahkemede hakimin verdiği yargıda da olan şey yine olumsuz sonsuz yargıda olan şeyle aynı ya da olumsuz sonsuz yargı. Yani tini kavramına aykırı. Çünkü insan hak alanını olumsuzlarsa o zaman insan olmaktan çıkar.
Kendini olur.
Yani suç kavramı ya da suç durumu hak alanını bütününde olumsuzluyor. Bunun tüze felsefesinde şey var, çözümlemesini yapmış eğer ya kendisi ya da başkalarından alıyor. Önemli değil ama kasıtlı suç ve kasıtsız suç diye bir ayrım zaten şey yapıyor, biz de yapıyoruz. Yani haksızlığı incelerken orada o normal hukuk da yapıyor. Kasıtlı,
normal tüzede de var.
Kasıtsız suç şey değil, hafif bir şey. Yani sen bir şeyi alıyorsun ama orada hak alanını olumsuzlayarak almıyorsun. Yani yanlışlıkla alıyorsun.
Onu senin yanın çektiği için alıyorsun.
Evet.
Ya geçerken bir yerde de elma koparıyorsun. O elma bahçesi Cengiz'e ait örneğin. İzin almadan, şey yapmadan.
O hırsızlık olur.
Yani ama trafik orada hırsızlık maksadıyla yapmıyorsun örnek.
O da tabii. Yani
niyet, evet.
Premeditated, unpremeditated. Yani kasıtsız hak, kasıtsız suç ya da kasıtsız
hasılmak haksızlık.
Şeyde
hukuk yani. Hukuk olanlar şu anda geleneğe aykırı şey olmadığı için mülkiyeti ve hakkı dışlamayan bir şey olarak şey yaptırıyor.
İkisi farklı
yani,
değil.
O bir yargı ama olumsuz sonsuz yargı değil. Yani orada hak alanı koruluyor. Ama suç durumunda yani mülkiyetin kasıtlı olarak gasp edilmesi durumunda haksızlık hak alanının bütününde bütün olarak yatsınmasını kapsıyor ya da öyle bir anlam var. O zaman orada insan kavramına yani insanla suç arasında ya da insanla hakkın olumsuzlanması arasında bir bağlantı yok. Olumsuz sonsuz yargı özne ve yüklem arasındaki bağlantıyı tam koparıyordu. Suç da insan ve yüklem arasındaki bağlantıyı tam koparıyor. Çünkü hak alanının bütününde olumsuzlanmasını getiriyor. Yani insan hak alanının olumsuzlanmasıyla bağdaşabilecek bir özne değil. İnsan varsa hakkın olması gerekir. Yani insandan hak alanını bütünüyle soyutladığınız anda o olumsuz sonsuz yargı oluyor. Yani bir insanın hak alanını bütün olarak olumsuzlaması olanaklı. Yani suç işlemesi olanaklı. O zamanki durum şeye benziyor, olumsuz sonsuz yargıya benziyor ve bu hakimin yargısıyla buradaki mantıksal çözümlerdeki yargı aynı şey. Yani hukuk yargıları, hükümler şeyden ayrı değil, buradaki yargılardan ayrı değil.
Nitel yargı kullanılıyor diyor bilgilerde, daha çok diyor avukatlık ve tüzel ilişkiler diyor, orada bir not var. Nitel yargı şekli.
Evet.
Diplomasi de aynıdır
diyor. Tamam. Avukatların diplomasiyi bulabiliyor musun? Nerede o söylediğini?
Yani Tasım'da gözüme çarptı.
Tasım'da mı? Yargıda mı?
Tasım'da.
O zaman Tasım'a gelmedik daha.
Yani nitel Tasım'lar
Tasım'a kullanılabilir. Tasım'a geldiğimizde şey yaparız. Diplomasi benim de aklımda ama nerede olduğunu çıkarmadım. Yargıda mı yoksa? Yani yargı aynı şey. Dolayısıyla yargı nedir? Sen suçlusun. Ya da sanık suçlu bulundu. Bu yargı değil mi? Aynı zamanda bu hüküm. Hüküm mahkemenin yargısı. Yani hüküm ve yargı arasında şey var. Sentence. Yani hüküm İngilizce'de de ayrı bir sözcük. Sentence ve judgment. Hüküm şey diyebiliriz. Mahkemenin verdiği yargı. Yargıç, yargı da bulunan insanlar. Ve yargı, gerçek yargı, mahkemenin yargısı aslında yargının kavramına giriyor daha çok. Çünkü mahkemede gül kırmızıdır ya da kar beyazdır gibi yargılarla ilgilenilmiyor değil mi? Yani hakim gidip karın rengine bakıp kar beyazdır diye hüküm vermiyor. O şeyle insanın doğasını baştan sona ilgilendiren değerleme diye bir şey var, değerlendirme. Yargı aynı zamanda değerlendirme olarak kullanılıyor Avrupa dillerinde daha çok. Yani bir şeyi yargılamak, bir şeyi değerlendirmek demek. Ve kavram yargısı da değerlendirme yargısı. Onu da belirtiyor Hegel, değil mi? O da öğretici bir şey. Yani kavram yargısı şey değil, öznenin tikel bir noktasını ilgilendiren bir yargı biçimi değil. Çünkü kavramın yargısı öznenin tekilin bütününü ilgilendiren bir şey. Yargı.
Dolayısıyla özneyle
özne ve yüklemin tam eşitliğini
dengeliğini
evet, ona elde ediyor. Yani insan iyidir dendiği zaman ya da insan kötüdür ya da şu sanat yapıtı güzeldir falan dendiği zaman bunlar gerçek anlamda yargılar ve kavramın yargıları ve yani bir sanat yapıtı güzeldir dendiği zaman bu gül kırmızıdır demek gibi tikel bir özelliği ilgilendiren bir yargı değil. Sanat yapıtının bütününü burada ele alıyor ve kavram ve olgusallık çakışması denen şey burada oluyor. Kavram ve olgusallık çakışması, kavram ve realite çakışması yargının temel işleviydi ya da esas yapması gereken şey oydu. Bu
konu... Aslında şeyle de yani şimdi genel hani bölümlerin içine baktığımız zaman da hani öznellik içerisindeki başlıklar olarak almış. Yani öznellik içerisinde yani öznellik demiş birincisi kavram ikincisi yargı olarak almış.
Hangi sayfa?
Yani genel olarak bütününde mesela 463
kavramın özneliğine denk düşüyor.
Denk düşüyor. Buna karşılık
kavram, sen şey diyorsun, tamam. Yani kavram ve yargı arasındaki bağlam değil. Kavram ve kavram tikelleşiyor diyor Hegel. Yani aslında şöyle bir şey var. Kavramın olumsuzlaması diye başlangıç yapmamız gerekiyor yargının başında. Çünkü yargı kavramdan geliyor. Kavramın kavramın kendini ortadan kaldırması nasıl olanaklı olur?
Kavramın çıkarsanmasıyla olur.
Kavramın kendini çıkarsanması. Çıkarsa kavramı.
Bitti işi.
Kavram, evrensel kavram. Evrensel kendinde tikeldir.
Belirleyeceksiniz.
Çünkü evrensel kendini tikel karşısında evrensel olarak belirleyebilir. Yani evrensel demek tikel değil demek. Buna dikkat edin, aklınızı tutun. Evrensel demek tikel değildir demek.
Tikelle belirliyor kendini.
Evrensel değil, tikeldir demek. Bu Hegel bunu da kullanıyor şeyde, olumsuz yargıda, olumsuz sonsuz. Olumsuz sonsuz yargının olumlu biçimi tekil tikeldir. Çünkü tikel evrensel değildir demekle bir ve tekili evrensel değildir derken olumsuz yargı onu ben olumlu olarak tekil tikeldir şeklinde de anlatabilirim. Bunu da kayıttan belki şey yaparsınız, merak ederseniz karşılaştırabilirsiniz. Şimdi tekrar şeye dönelim. Yargıların biçimine. Kavramın ayrışmasına. Kavram evrensel kavram. Evrensel ancak ve ancak tikel karşısında evrensel olabilir. Tikel olmadığı için evrensel olabilir ya da evrensel değil eşittir tikeldir dedi. Şimdi iki kavram var önümüzde. Evrensel kavram ve tikel kavram. Bunların yapacakları ilk iş kavramın devrimi o ikisinin birliği. Evrenselin ve tikelin birliği. Bu tekili veriyor. Ve tekil ortaya çıktıktan sonra şeyi düşünüyoruz. Tekili çıkarttığımızı kabul edelim. Yargının çözümlemesini yaptığımız zaman yargıda, biraz önce söyledim, özne ve yüklemden ayrı olarak tekil ve evrensel bağlantısını gördüğümüz anda yargıyı hemen kavrama bağlıyoruz. Çünkü kavramda da ben o momentleri gördüm, değil mi? Tekili, tikeli ve evrenseli ve şimdi yargıda ben tekilden ve evrenselden söz ediyorum.
Evet.
Şimdi şöyle bir bağlantı var. Tekil, evrensel ve tikelin birliği olarak karşılık içeren kurgul moment. Karşıların birliği.
İdeal.
Evet, karşıların birliği, karşıların birliği olmak demek kendini ortadan kaldırmak demek.
Özne ve yüklemin birliği demek.
Hayır, tekilin yapacağı şey mantıksal olarak kurgul kapı her zaman şeydi. O kendini ortadan kaldırma, tamam, ve yeni bir olana geçiş kapısıydı. Yani çelişkili olan şey kendini ortadan kaldırmak zorunda. Tekil çelişkili. Niye çelişkili? Çünkü karşıtların birliği, evrenselin ve tikenin birliği. Burada hiçbir zorluk yok. Hiçbir, evet, zorluk yok. Karşıtlar dediğimiz zaman, daha önceden çözdük çünkü. Eğer gerçekten evrensel ve tikel karşıtlar iseler, o zaman yapacakları şey birbirlerini nötralize etmek, ortadan kaldırmak,
ya da
yok etmek. Ya da
olumsuzlanması dolayısıyla
o da aynı şey. Eğer tekil karşıtların birliğini içeriyorsa, o zaman onun mantıksal olarak yapacağı ilk adım ya da ilk devrim kendini ortadan kaldırmak. O zaman önümüzdeki durum şu, ortadan kalkmış kavram var. Kavramdan sonra önümüzdeki adım negatif kavram ya da ortadan kalkmış kavram. Ortadan kalkmış kavram ne olabilir?
Daha yüksek bir kavram.
Ortadan kalkmış kavram daha yüksek bir kavram. Çünkü şeyden ortadan kalkmamış kavramdan, dolaysız kavramdan daha fazla bir içerik taşıyor. Negatif.
Örneğin ikisinin
hak kavramından insan hakları kavramına varılması gibi bir şey yani.
O tikel biçimi, yok, o belirli. O belirli biçimi. Hak nesner.
Bu da doğru. Yani haktan belirli hakka geçiyoruz.
O daha yüksek bir şey.
Kavramdan belirli kavram.
Dolaylanmış kavram olarak tabii ki daha yüksek, daha içerikli bir şey.
Geçiyor. Varsıyorum.
Onu söyleyeyim.
Yani zayn'dan daha zayn'e geçiyoruz. Evet. Zayn dolaysız.
Ama belirli olan hakkın hepsini içerisine temsil etmiyor. Sadece belirli bir momentini temsil ediyor. Nasıl daha yüksek bir şey oluyor?
Hangisi?
Haktan belirli hakka geçtiği zaman,
evet,
belirli hak ondan daha yüksek bir şey olmuyor. Çünkü hakkın nesnelliğini kendi içerisinde temsil etmiyor. Sadece bir momentum temsil ediyor. Nasıl yüksek bir şey oluyor? Belirli olan bir şey.
Şöyle düşünemez miyiz? Yani mesela genel olarak hak yerine ben konuşma hakkını evet, diye tikelleştirdim. Konuşma hakkına geçtim. Onu belirli hak olarak görüyorum.
Evet.
Orada konuşma hakkında genel olarak hak kapsamıyor mu?
Onun
olumsuzlanmış olarak
almamızda bir engel yok ki. Yani sen onu sadece tikelliğinde aldığın için, yani onu belirlediğin için, sadece onunla sınırladığın için, yani işte zaten problem burada. Anlak olarak baktığımızda onu sadece belirleyip bıraktığımızda o problem. Ama o tikel olarak evrenselliğinde aldığında onun aynı zamanda kavramın...
Ama o ancak onun tekilliğinde aldığın zaman onu evrensel almış olabilirsin, belirli hak dediğin zaman. Çünkü hak dediğin zaman evrensel ama ne bileyim işte bilmem ne hakkı dediğin zaman tikelleştirmiş oluyorsun. Ancak onu
şeyde alırsın, o zaman tekilliğini almış oluyorsun. Tikel evrenselden yüksek değil mi? Tikel evrenselden yüksek değil mi? O zaman zaten sorunun yanıtı var. Yani tikel hak genel haktan daha yüksektir. Çünkü tikel hak genel hakkı kapsıyor. Açık olarak kapsıyor. Yani genel hak da, evrensel hak da tikeli kapsıyor ama örtük olarak kapsıyor.
Yani tikel hak kapsıyor.
Ne?
Yani birbirinin karşıtı olarak kapsıyor. Evet, evrensel hak ve
tikel hak.
Her tikelleşme içerik kazanma.
Tikel yani daha yüksek.
Bir adım sonrası da evet, olarak daha içerik kazanmış olması değil mi?
Tikel hak evrenseli kapsadığı için,
evet,
tikel ve evrensel her ikisi de olduğu için tekil.
Evet.
Tersini söylemiş olmuyor muyuz? Yani tersini söyleyeyim. Örneğin insan hakları kavramından gelerek Mine'nin çalışma hakkına indirgeyebilirsin. Mine'nin çalışma hakkı da insan hakları kavramı
da kapsanır.
Bağlamında veya kapsanır.
Evet, evet, insan hakları.
İnsan haklarını genel içeriyor Mine'nin hakkı o zaman bu söylediklerine göre.
Evet. Çalışma hakkı tabii insan haklarını içeriyor. Evet. O yüzden daha yüksek.
Evet.
Yani Ya da genel olan, tiker olandan daha soyut. Genel hak dendiği zaman bir şey söylenmiş olmuyor. Sadece hak kavramı söylenmiş oluyor. Yani soyut. Hatta önemsiz o. Ama belirli hak söylendiği zaman tikelleşme var ve orası da son durak değil. Tikel ve evrensel bir arada olduğu zaman o tekillik noktasına geçiyor.
Güncel olan bir şey var. Şimdi
tekillik ve evrenselliğe geçiyor.
Davalarda filan söz konusu olmaya başladı. Bu daha önce biz bunu şimdi dış ülkelerde filan bazen diyorduk. Şimdi burada da kullanılmaya başladı o. Evvelden burada kullanamıyordun, seni yatırıyorlardı falakaya filan, böyle bir şey. Adam diyor ki, ifade alacak emniyet birisini yakalamış suçluyu, ben diyor susma hakkımı kullanıyorum diyor, cevap vermiyor.
Evet.
Şimdi susma hakkı diye bir şey çıktı, evvelden böyle bir şey yok. Tabii. Çok eski bir hadise değil, yeni.
Çevre, patent hakkı, hepsi
susma son zaman. Hakkımı kullanıyorum diyor, evvelden susma hakkı diye bir şey yok.
Bataklama var.
Evet. Yani zorla konuşma vardı.
Tabii.
Konuşturma vardı filan. Yani tabii o ne kadar ondan sonra o zorla alınmış ifadeler mahkemeye çıktığında reddediliyordu filan. Hayır ben öyle bir şey söylemedim.
Evet.
Zorladılar. Zorla söylemek zorunda kaldım. Bu da bir gerçek tabii de. Yani neyse. Hak örnek ya. Olarak
hak bilinci gelişiyor.
Evet. Evet. Bilincin gelişmesiyle ilgili bir şey.
Tabii. Ve bu bilinç geliştiği zaman insanlar artık susma hakkını uygulayabiliyorlar ya da çünkü daha önce susma bilinç hakkının olduğunu bile bilmiyor bu kitle ve o yüzden ne zaman yakalansa gidip susmak yerine tam tersine bağırtıyorlardı şey insanları. Dövüyorlardı.
İşte yani. Bir atasözü var yani. Sükût ikrardan gelir diye. Yani sustuğumu zaten suçu kabul etmiş oluyorsun sen.
Evet.
Bence. Peki burada şey mi hak kavramında bütün etnik köken, cins, dil, din, bütün farklılıkları kaldırarak herkesin eşitliği mi hakkı?
Şüphesiz.
Bu.
Herkesin.
İnsan hakları.
Ahlakı belirli hak. Ahlakı belirli hak. Bu belirli hak.
Hayır, genel olarak hak.
Bütün insanların eşitliği.
Evet,
yani bütün oradaki belirlilerin hepsinin
ötesi. Din, etnik, köken, hepsi. Tikelleriler tamam.
Hepsi.
Yani siyah insanın hakkı. Yani bir tikelliğe yaşar.
Homo sapiens'in hakkı. Evrensel insan hakları denen şey senin.
Bu
bilinç yeni. 1945 yılında çıktı evrensel insan hakları kavramı. Ve Antigone'de var. Yani örneğin gömülmek bir insan hakkı ve evrensel. Bu hiçbir zaman önlenebilecek ya da geri
i̇nsan
alınabilecek bir hak değil.
Bu insan hakları beyannamesi bu daha eski bir
bilinç. Hayır 45. Tam 2. Paylaşım Savaşı sonrasında çıkıyor. Tamam.
İnsan hakları tabii, evrensel tabii. Beyannamesinde.
Evet. Evet, 48 biliyorum hatta, 45'te evet. Şey oluyor, evet.
Tarih tekrar...
Yeni, yani Avrupa onun bilincine yeni var. Çünkü eğer evrensel insan hakları diye bir şey olsaydı, Nazizm, Faşizm olamazdı ve Bolşevizm de olamazdı. Olmaması gerekiyor.
Bu soru önemli yani, tarih tekrar diyenler için değil mi? Çok önemli,
tabii.
Güzel bir şey. Yani tarihin tekrar olmadığı sadece. İddia edenler için çok önemli bir şey.
Tabii ya, o
peki bir şey sorabilirim. Hak kavramı, törelliği ve şeyi, ahlakı önceliyor mu bu anlamda?
Önceliyor. En temel. Yani hak, ahlakı ve törelliği önceliyor. Yani İslamcının dolaysız biçimi...
Yani ahlak... Charles Taylor'ın çok kültürlükle ilgili bir şeyini okuyordu. Kimi? Charles Taylor diye bir adam var. Çok
Kanada'da.
Kültürlük. Evet. Üzerine bir yazısı. Şu anda o... yani çok bulanık bir silik hatırlıyorum ama hak kavramını törelliğin üstüne alıyor. Fakat diğer şeyler, düşünürler tamamıyla onun karşısında çok kültürlük meselesini incelerken ahlakı, kimlik sorununda mesela kültürel kimlikleri bunların önüne alıyorlar.
Kültürel kimlikler, törel belirlenimler. Yani
O Hegel'in tanıma, şu anda evet. İşte her şey ne karışıyor anlatırken de tanımasından yola çıkarak, birbirini evet. Tanımadan, yani diğerinin, farklı olanın tanımasından yola çıkarak, yani orada şeye gidilmesini, o eşitlik fikrindense ahlakın bunu öncelediğini.
Yani birisi mesela Aztekler senede evet. 20 bin evet. tane insan kurban ediyorlarsa çok kültürlük adına bunu tanımak gerekir.
Postmodern
bakış açısı bu. İran'da Mollalar devleti ele geçiriyorlarsa Michel Foucault
hayır,
onu tanıyor.
Hayır, toplumsal bir arada yaşamalık adına bu Aztekler işte. Bunlar çok uç örnekler. Yani
ama kültürün şeyine onlar, giriyor, içine onlar. Giriyor. Yani postmodernler
toplumsal
bunu yapıyorlar.
Toplumsal bir aralıkta bir ulus devlette yaşayanlar için söylüyorum. Ben Azteklerden falan bahsetmiyorum.
Kültür.
Eskimolardan bahsetmiyorum.
O keyfi olarak kültürü şey yapamayız. Yani çok kültürlük dendiği zaman Hinduizm, Budizm, İslam, Hristiyanlık, Panteizm Bütün bunlar eşitleniyor.
Hatta şamanizm.
Şamanizm.
Yani tamam, bunlar hakta eşitleniyor.
Çok kültürlükte eşitleniyor.
Şimdi
yani hak olarak, değer olarak eşitleniyor.
Ulusal varlığı da düşünüyoruz. Düze felsefesinde bu tekil, tikel, evrensel aynı zamanda çok kültürlük ve bazında eğer incelersek çok daha farklı şeyler.
Tamam, çok fark etmez. Töre bizim, töre cinayetleri de törel bir şey ve yani bunun bir ulusal varlığı düşünebiliriz.
Yani töre cinayetinde ben niye olsa o zaman içerisinde, o farklılığı içerisinde toplumsal, bir dakika, toplumsal bir arada yaşamakla beraber sen onu kendi özel anlattığın zaman ve hakkını tanımadığın zaman bir süre sonra o kendi dramını hapsolmuş oluyor. Hadi. Ve toplumsal bir aradalıkta bir süre sonra o kendini açıldıracak zaten. Dönecek.
Ortadan kalkacak diyorsun.
Sen onu, evet. Tamam, sen onun gelişmesini
güzel ama bak ona yine bu çok kültürlük bunu istemiyor.
Hayır. Ben çok kültürlük adına konuşmuyorum.
Hayır, ben onu demiyorum.
Ben sadece hak, yani Trust ben çok kültürlük falan savunmuyorum. Evet. Bu yazıyı daha
ya, tabii
daha
ki gidip zorla
yani ben onu yanlış da aktarıyor olabilirim şu anda. Ben sadece aklımda kalanı söylüyorum ama tabii benim temel. Orada anladığım yani kimlikleri veyahut da kültürleri kendi içerisinde hapsedersen ve tanımazsan onlara genişme ve değişme olanağı tanımıyorsun.
O tamam. Yani ama o postmodern tutum değil o.
Tabii ki ben yani, postmodern tutum savunuyorum zaten.
Yani törel bir yapıyı eğer yasaları çiğniyorsa devlet zaten onu durdurmak hakkını taşıyor. Ama yasaları tabii. Çiğnemeden yasalar içinde yasalara uyumlu olarak aykırı şeyler aykırı şeyler yapıyorsa
yasaları bal gibi çiğniyor. Yani o töre diye töre cinayetleri diyeceğimiz gibi
yani şimdi
hayır yasaları çiğniyor.
Ya bir insan yataktan
cinayetten bahsediyorsunuz
evet,
ya.
Evet. Büyücülük.
Bir insan yataktan evet. Kalkarken sağ ayağını önden atıyorsa bu bir kültür davranışı ve bu yasaları çiğneyen bir şey değil.
Değil.
Ha, o yani bunu tanımazsan
ama kız kardeşini işte Ahmet'le el ele gördük lan vurayım diye.
O yasası.
Töre bu da işte. Ama buna bir ki bu ilkellik bir konu.
Yani şimdi bu toplumda biz panteistim derse ya da Zerdüşt dinine aitim derse o devleti ilgilendiren bir şey evet. Değil. Ona karışamaz. Yani postmodern diyor ki postmodern
yani kültürel aidiyetlerde cinayeti tanımak diye bir şey olamaz zaten Ahmet Bey. Cinayetin neresi tanımlayacak?
O da kültürel. Niye? Asek, Mayalar'ınki kültür yani.
Yani burada geleneği savunmak
değil mi? Ama toplumun o kesiminde somut o örnekte erkek kardeşe kız kardeşini vurma kararı aile meclisinde alınıyor ve icra ediliyor. Onlar açısından bu suç değil. Namusun temizlenmesi.
Tabii.
Yani Azteklerin
cinayet işlememek suç aslında.
Öldürme suç yani. Onlar açısından bunlar İstanbul'da
kızın yaptığı
tabii
şey.
Tabii ki öyle. Bizim için öyle.
Herkes için öyle. Onlar için de öyle.
Ama yani onlar o törede öyle değil işte. O törede öyle.
O törede suç olan şey öldürmemek. Öldürmemek suç.
Öldürdükten sonra niye kaçıyorlar?
Giden kaçıyorlar.
Bunun Azteklerin bilmem neyi kurban etmelerinin hiçbir farkı yok.
Yok tabii yok.
Ben bunu tanımaktan bahsediyorum. Yani ben bir yaşam biçimi tanımaktan bahsediyorum. Bir şeyi tanımaktan bahsediyorum. Ben bir cinayetin tanımasından bahsediyorum.
Hayır burada yanlış düşünce yoktu. Yanlış anlama var gibi. Evet, yani değişik de. Şeyler anlaşılıyor. O yüzden
farklı
bir şey
değil.
Yoksa
yani biz farklı bir hak, şey düşünmüyor kimse burada da yani.
Hak alanı temelde yatıyor.
Hatta Törelliği de Hegel'in tüze felsefesindeki törelliği de şey olarak almışlar, etik yaşantı olarak çevirmişlerdi. O yazıda hatırlıyorum çünkü etik yaşantının tümüyle işte aile, sivil toplum gibi oluşumları, devlet gibi oluşumları kapsadığı için buna törellik yani bizim kullandığımız törellik yerine
Hegel'in kez törellik diyor. Yani bazı İngilizce çeviriler törel yaşam diye. Ethical life diye çeviriyorlar.
Etik yaşantı olarak çevrilmesine
şey yapıyor. De aynı şey. Yani törellik
kendisi aynı şey olmuyor o zaman. Çünkü içine sivil toplum, devlet ve aileyi aldığı zaman hepsi aynı şey olmuyor. Şey diyor ki.
Aynı şey şu anlamda aynı şey oluyor. Hegel'in kullandığı sözcük İngilizceye ya şey ethics olarak çeviriyor ya da ethical life olarak çeviriyor. Yani bir alan aile devlet aile toplum ve devleti kapsıyor. Yani.
Kitapları kucaklayıp
devam edeceğiz. Devam edeceğiz.